Ayrım 19, sayfa 173. Adolf Hitler'in dinlenme ve aşk hayatı üzerine birkaç söz. Hitler'in siyaset bakımından verimsiz olan yılları, sonradan söylendiğine göre kişisel hayatının en iyi yıllarıydı. 1927'ye kadar halk önünde konuşması yasaklanan Hitler, bir yandan kavgamı bitirmeye çalışırken ve Nazi Partisi ile kendisinin geleceğini kafasında hazırlarken, zamanının çoğunu Bavyera Alplerinde Berchtesgaden pazar bölgesindeki Obersalzberg'de geçiriyordu. Burası bir dinlenme ve gevşeme cennetiydi. Hitler'in savaş sırasında cephe karargahlarında eski parti arkadaşlarıyla, kendisine bağlı kadın sekreter ve eski dostlarıyla gece geç vakit dinlenirken anlattığı şeyler, hayatta kurduğu bu tek eve, bu dağ evine dair özlemlerle doludur. 1942 yılının 16-17 Ocak gecesi böyle bir toplantıda benimle Obersalzberg arasında birçok bağlar vardır. Birçok şeyler orada doğmuştur. Hayatımın en iyi saatlerini orada geçirdim. Bütün büyük planlarım orada doğdu ve olgunlaştı. O günlerde bol bol boş vaktim olduğu gibi bir sürü de güzel arkadaşım vardı demişti. Hapishaneden çıktıktan sonra ilk 3 yılını Hitler Obersalzberg'in çeşitli köy otellerinde geçirdi. 1942'nin kışında da oradaki hatıralarını tam bir saat boyunca anlatmıştı. 3 yıl sonra Deutsche House'a yerleşti. Orada 2 yıl kaldı. Kavgamın yazılışını bitirdi. Söylediğine göre kafadarları sık sık Dreimädelhaus'a giderler. Orada her zaman bir sürü güzel kız bulurlarmış. Bu benim için çok güzel eğlenceydi diyor. Özellikle içlerinde bir tanesi vardı ki gerçekten çok güzeldi. Rus cephesindeki yeraltı karargahında o gece Hitler bir noktaya daha değindi ve böylelikle dinleyicilerine Berchtesgaden'da geçirdiği o nefis yıllarda meşgul olduğu iki şeyi açıkladı. Bu dönemde Obersalzberg'de birçok kadın tanıdım. Çoğu bana bağlandı. Peki o halde neden evlenmedim? Arkamda dul bir kadın bırakmak için mi evlenecektim? En ufak tedbirsizliğim beni 6 yıl daha hapse attırabilirdi. Bu bakımdan benim için evlenmek bahis konusu olamazdı. Dolayısıyla önüme çıkan bir sürü fırsattan vazgeçmek zorunda kaldım. Hitler'in 1925 yıllarında yeniden hapishaneye gönderilmekten ya da yersiz olarak sürülmekten korkması boşuna değildi. Kefaletle serbest kalmıştı. Halk önünde konuşma yasağını açıkça bozduğu takdirde Bavyera hükümeti onu hemen demir parmaklıkların arkasına atabilir ya da Avusturya sınırına bırakıverirdi. Obersalzberg'i sığınak olarak seçmesinin nedenlerinden biri de buranın Avusturya sınırına yakın olmasıydı. Bir işaret üzerine hemen sınırı geçerek Alman polisinin elinden kurtulabilirdi. Ama Avusturya'ya isteyerek ya da zorla dönmesi bütün planlarını alt üst ederdi. Hitler sürülme ihtimalinden kurtulmak amacıyla 7 Nisan 1925'te resmen Avusturya vatandaşlığından çıktı. Avusturya hükümeti Hitler'in bu isteğini hemen kabul etti. Ama bu durumda Hitler bir Staatenlos, vatansız insan oluyordu. Avusturya yurttaşlığından çıkmış ancak Alman yurttaşı olmamıştı. Almanya'da siyaset hayatına atılmış bir insan için bu durum gerçekten kötüydü. Her şeyden önce seçilme hakkından yoksundu. İmparatorluk Almanya'sına savaş sırasında yaptığı hizmetlerden ötürü yurttaşlığa hak kazandığı halde Cumhuriyet hükümetine bunun için müracaat etmeyeceğini halkın önünde açıkça söyledi. Bir yandan da 1920 yılının son yarısında Bavyera hükümeti nezdinde Alman yurttaşı olabilme yollarını aradı gizlice. Fakat bütün çabaları boşa çıktı. Kadın ve evlilik konusunda Hitler'in 1942 gecesi anlattıkları oldukça doğruydu. Genel inancın tersine Hitler kadınlarla, özellikle güzel kadınlarla bir arada bulunmayı severdi. Savaş sırasında yüksek komutanlık karargahında zaman zaman bu konuya dönmüş ve 1942 yılında 24-25 Ocak gecesi yanındaki kafadarlarına "Dünyada ne güzel kadınlar var" dedikten sonra kendi kişisel yaşantılarından çeşitli örnekler vererek şöyle övünmüştü. Gençliğimde Viyana'da birçok güzel kadın tanıdım. Haydn, Hitler'in ilk aşklarından bir kısmını anlatır. Bunlardan biri Jenny Hauk'tu. Kardeşi Hitler'in şoförüydü. Jenny 1923'te Hitler'in sevgilisi diye biliniyordu. Biri uzun boylu ve gösterişli Emma Pfannenstengel idi. Winfried Wagner, Richard Wagner'in gelini de Hitler'in sevdiklerindendi. Ama bilindiği kadarıyla Hitler'in hayatında en büyük aşk yeğenine karşı olan aşkıydı. 1928 yazında Hitler Berchtesgaden'ın üzerindeki Obersalzberg'de Wachenfeld villasını Hamburglu bir sanayicinin dul karısından ayda 100 marka yani 25 dolara kiraladı ve dul kalan üvey kız kardeşi Angela Raubal'ı bu ilk evine bakmak üzere Viyana'dan çağırdı. Hitler başbakan olduktan sonra bu villayı satın aldı, yeniden yaptırdı ve genişletti. Adını da Haus Wachenfeld'den Berghof'a çevirdi. Madame Raubal yanına gelip ve Fried adındaki iki kızını alarak geldi. Geli 20 yaşındaydı. Düz sarı saçları, güzel vücudu, tatlı sesi, erkekleri çeken canlı bir havası vardı. Hitler az sonra Geli'ye aşık oldu. Her gittiği yere, toplantılara, konferanslara, dağlardaki uzun yürüyüşlere, Münih'teki kahvelere ve tiyatrolara onu da götürmeye başladı. 1919'da Prinz Regentenstraße'de 9 odalı lüks bir apartman katı kiraladığı zaman ona güzel bir oda ayırdı. Parti lideriyle güzel sarışın yeğeni arasındaki ilişki üzerine Münih'te ve bütün Güney Almanya'da Nazi çevrelerinde dedikodular aldı yürüdü. Bazı ciddi ya da kıskanç liderler Hitler'in genç sevgilisini halkın önüne çıkarmaktan vazgeçmesini ya da onunla evlenmesini istediler. Hitler bu sözlere çok kızıyordu. Bir ara tartışmaların birinde Württemberg'de Gauleiter'in işine son verdi. Hitler belki de yeğeni ile evlenmek istemişti. O sırada Hitler'e yakın parti arkadaşlarının bu kitabın yazarını anlattıklarına göre evlenme kaçınılmaz bir hale gelmişti. Hitler'in kıza çok vurgun olduğuna şüphe edilmiyordu. Kızın Hitler'i sevip sevmediği ise bilinmiyordu. Ün kazanmaya başlayan bir adamın sevgisinden hoşlandığı belliydi ama dayısının aşkına karşılık verip vermediği de belli değildi. Vermemiş olabilir. Ancak sonunda dayının aşkına karşılık vermediği kesinlikle anlaşıldı. Neden ve nasıl olduğu tamamıyla bilinmeyen derin bir uçurum açıldı aralarında. Bu konuda ileri sürülen tahminler çok ama kanıt az. İkisi de birbirini kıskanır görünüyordu. Kız Hitler'in başka kadınlara ilgi göstermesine içerliyordu. Bu kadınlar arasında Winfried Wagner vardı. Hitler de yeğeninin sabıkalılardan ve muhafızlardan Emil Morris ile ilgili bir aşkı olduğundan şüpheleniyordu. Kız dayısının her işine karışmasına kızıyordu. Hitler yeğeninin kendisinden başka hiçbir erkekle sokakta görünmesini istemiyordu. Şan derslerine devam etmek üzere Viyana'ya gitmesini engelliyor, bir opera şarkıcısı olmak isteğini önlüyordu. Yalnız kendisinin olmasını istiyordu. Bu konuda bazı karanlık tahminler de var. Kız sevgilisinin mazoşist eğilimlerinden korkmuş, politikada korkunç bir zalim olan bu adam sevdiği kadını da kendisine esir etmek istemiş olabilirdi. Seksolojistlere göre bu eğilim böyle adamlarda çok görülür. Haydn, Hitler'in 1929'da yeğenine bu konuda en derin duygularını açıklayan bir mektubuna değinir. Bu mektup ev sahibinin oğlunun eline geçmiş ve olay birkaç kişiden fazlasının hayatına mal olmuştur. Dayı ile yeğen arasındaki aşkı ne karartmış olursa olsun aralarındaki kavgalar gittikçe sertleşti ve Geli 1931 yazının sonunda şan derslerine yeniden başlamak üzere Viyana'ya döneceğini söyledi. Hitler gitmesini yasakladı. Aralarında şiddetli bir sahne geçti. Bu sahneyi komşular da gördü. Hitler 17 Eylül 1931 günü Hamburg'a gitmek üzere Münih'teki apartmandan çıkmıştı. Arabasına binerken genç kız pencereden dayısına bağırıyordu. "Demek Viyana'ya gitmeme izin vermiyorsun." Dayısının bağırarak verdiği cevap işitiliyordu. Evet. Ertesi sabah Geli odasında ölü bulunuyor. Savcı uzun bir incelemeden sonra bunun bir intihar olayı olduğunu tespit ediyor. Adli doktorun raporuna göre kurşun sol omuzun altından göğsüne girmiş ve kalbe isabet etmişti. Kurşunun maktul tarafından sıkılmış olduğuna da hiç şüphe yoktu. Buna rağmen sonraları Münih'te Geli Raubal'in öldürülmüş olduğu üzerine bir takım dedikodular çıktı. Kızı bir kızgınlık anında ya Hitler öldürmüş ya da parti için bir dert olan bu durumu ortadan kaldırmak isteyen Himmler yok ettirmiş olabilirdi. Ancak bu gibi söylentileri doğrulayacak hiçbir inanılır tanıt yok ortada. Hitler de bu olaydan büyük bir üzüntüye kapıldı. Sonradan anlattığına göre kendisini öldürmesin diye Gregor Strasser 2 gün 2 gece yanında beklemek zorunda kalmış. Geli Viyana'da gömüldükten bir hafta sonra Hitler Avusturya hükümetinden mezara gitmek için özel izin istedi. Bütün bir akşamı kızın mezarının başında ağlamakla geçirdi. Aylarca hiçbir şey onu avutamadı. Geli'nin ölümünden 3 hafta sonra Hitler Hindenburg'la ilk konuşmasını yaptı. Almanya Başbakanlığı için yaptığı büyük çıkışların birincisiydi bu. Hitler'in bu önemli andaki dalgınlığını bazı arkadaşları konuşma sırasında Hitler'in tam formunda olmadığını ve görüşmenin Nazi lideri bakımından kötü geçtiğini söylerler. Kendisini tanıyanlar sevgili yeğeninin kaybından ötürü geçirdiği krize yorumlarlar. Bana kalırsa bir feragat davranışı olarak bir daha ağzına et koymamaya karar vermesi bu kişisel darbenin bir sonucudur. Daha doğrusu en yakın arkadaşlarından bir kısmı bu kanıdalar. Çünkü sonradan Hitler Geli Raubal'in sevdiği tek kadın olduğunu her zaman söylemiş ve ondan ölünceye kadar büyük bir saygı ile çoğu zaman da ağlayarak söz etmiştir. Hizmetçilerin söylediklerine göre Obersalzberg'deki villa Hitler'in başbakanlık günlerinde yeniden yapılıp genişletildikten sonra bile Geli Raubal'in odası olduğu gibi muhafaza edilmiştir. Berlin'deki odasında da genç kadının portresi her zaman asılı durur. Portre kızın ölümünden sonra Hitler'in beğendiği ressam Adolf Ziegler tarafından yapılmıştı. Ve her yıl Geli Raubal'in doğum ve ölüm günlerinde çerçevenin etrafı çiçeklerle süslenirdi. Hiçbir zaman başka bir insanı sevmeyeceği sanılan yaban ve kötü huylu adam yani Hitler'in genç Geli Raubal'e karşı bu tutkusu garip hayatının sırlarından biri olarak kalacaktır. Bütün sırlar gibi bu da akıl yoluyla açıklanamaz. Yalnızca anlatılabilir. Bu olaydan sonra Adolf Hitler'in 14 yıl sonra kendi hayatına son vereceği ana kadar evlenmeyi ciddiyetle hiçbir zaman düşünmemiş olduğu hemen hemen kesindir. Hitler'in yeğenine yazdığı mektup Papaz Bernhard Stempfle'nin çabaları sonunda ev sahibinin oğlundan alındı. Bernhard Stempfle Hieronymit mezhebine bağlı bir Katolikti ve Yahudi düşmanı bir gazeteciydi. Kavgamın çekidüzen verilerek yayımlanacak hale getirilmesinde Nazi liderine yardım etmişti. Haydn'ın yazdığına göre mektubun satın alınması için gereken parayı parti kasadarı Franz Xaver Schwarz sağlamıştı. Bundan ötürü Papaz Stempfle, Hitler'in Geli Raubal ile aşkı konusundaki sırları bilen birkaç kişiden biri oldu. Anlaşılan bildiklerini büsbütün kendisine saklamamış olacak ki, kavgamın yazarı Almanya diktatörü olduğu ve eski dostlarının bir kısmıyla hesaplaştığı gün bu hatasını hayatıyla ödedi. Bu yıllarda Hitler'in Obersalzberg'de bir villası, Münih'te bir apartman katı varken ve altında da 200 bin marka, yani 5000 dolara aldığı gösterişli bir otomobil bulunurken masraflarını karşılayan gelir kaynaklarının neler olduğu hiçbir zaman açıklanmamıştır. Ama savaştan sonra ortaya çıkan gelir vergisi dosyaları bu konuyu az çok aydınlatıyor. Hitler başbakan oluncaya ve kendisinin vergiden muaf olduğunu ilan edinceye kadar vergi makamlarıyla devamlı çatışma halindeydi. Münih Maliye Dairesi'nde 1925 ve 1933 yılları arasında epeyce kabarık bir dosyası vardı. Maliye Dairesi 1 Mayıs 1925'te 24'de ya da 1925'in ilk 4 ayına ait vergiyi vermediğini kendisine ihbar ediyor. Hitler cevap veriyor. 1924'te o yıl hapisteydi ya da 1925'in ilk 4 ayında bir gelirim yok. Masraflarımı bankadan aldığım borçla karşıladım. Ya 5000 dolarlık otomobilin parası diye soruyor vergi memuru. Hitler onun parasını da bankadan borç aldığını söylüyor. Hitler bütün vergi beyannamelerinde mesleğini yazar olarak gösteriyor ve gelirinin büyük kısmını vergiden muaf tutmaya çalışıyor. Demek ki yazarların her yerde yaptıkları işlemleri biliyordu. 1925'in 3. 4. ayı için verdiği ilk gelir vergisi beyannamesinde genel gelirini 11.231 mark olarak gösteriyor. Meslek masrafları olarak 6.540 mark düşülüyor ve alınan borçlar için ödenen 2.245 mark faizle düşüldükten sonra vergiye tabi gelir olarak 2.446 mark gösteriliyor. Hitler meslek masrafları olarak neden gelirinden bu kadar çok miktar düştüğünü anlatan 3 daktilo sayfalık savunmasında bu masraflardan çoğunun siyasi faaliyetlerine ait gibi görünmekle beraber gerçekte bu faaliyetlerinin bir siyasi yazar olarak kendisine malzeme sağladığını ve kitabının satışını artırdığını söyler. Benim siyasi faaliyetim olmasa adım tanınmaz, siyasi bir eser için gereken malzemeden de yoksun kalırım. Bundan ötürü bir siyasi yazar olarak benim durumumda yazarlık mesleğimin zorunlu şartı olduğu kadar mesleğimin mali başarısının da teminatı olan siyasi faaliyetime ait masraflar vergi matrahı sayılamaz. Maliye Dairesi bu dönemde kitabımın gelirinden ancak çok az bir kısmını kendime harcadığımı anlayabilir. Hiçbir yerde kendime ait bir malım ya da başka bir mevcudatım yok. Bu beyandaki siyahlar Hitler'indir. Kendi şahsi masraflarımı o kadar azaltmışımdır ki ağzıma içki ve sigara dahi koymam. Yemeklerimi ikinci sınıf lokantalarda yerim. Küçücük apartmanımın kirasından başka siyasi bir yazar olarak vergiden muaf tutulmayacak hiçbir masrafım yoktur. Otomobil de benim içindir ama o amacın aracıdır. Günlük işlerimi ancak onun sayesinde görebiliyorum. Maliye indirimlerin yarısını kabul etti. Hitler itiraz komisyonuna başvurdu. Komisyon ilk tahakkuku bozmadı. Sonra vergi makamları tarafı masraf indirimlerinin sadece yarısını kabul etti. Hitler itiraz etti ama ödedi. Nazi liderinin vergi beyannamelerinde gösterdiği gayri safi geliri kavgamdan aldığı telif ücretlerine az çok tekabül etmektedir. Bu gelirler 1925'te 19.843 mark, 1926'da 15.903, 1927'de 11.494, 1928'de 11.818 ve 1929'da 15.448 marktır. Yayın evinin defteri vergi dairesinin incelemesine tabi olduğu için Hitler aldığı telif ücretlerini daha az gösteremezdi. Peki ya öteki gelir kaynakları? Bunlar hiçbir zaman gösterilmiyordu. O sıralarda parası az olan Nazi basınına yazdığı yazılar için yüksek ücret istediği ve bu ücreti aldığı da herkesçe biliniyordu. Parti çevrelerinde Hitler'in pahalılığa mal olduğundan yakınılıyordu. Vergi beyannamelerinde bu gelirler gösterilmiyordu. 1930 yılına yaklaşıldığı sıralarda Hitler'in Marksistlerle ve sendikalarla savaşını beğenenler birkaç büyük Bavyera ve Ren sanayicisinden Nazi partisine bol para akmaya başlamıştı. Alman çelik tröstü Vereinigte Stahlwerke, Birleşik Çelik Kurumları Başkanı Fritz Thyssen ile Ruhr Kömür Kralı Emil Kirdorf partiye büyük yardımlarda bulundular. Para çoğunlukla doğrudan doğruya Hitler'in şahsına veriliyordu. Bu paranın ne kadarını kendisine ayırdığı belki de hiç bilinmeyecektir. Ama başbakan olmadan önceki yıllarda yaşadığı hayata bakacak olursak, kendisini destekleyenlerden aldığı paranın hepsini parti kasasına yatırmadığı anlaşılır. 1925 ile 1928 yılları arasında gelir vergisini ödemekte zorluk çektiği kesindir. Her zaman vergiyi ödemekte gecikiyor ve her zaman erteleme istiyordu. 1926 Eylül'ünde Maliye Dairesi'nde şunu yazmıştı. Şu anda vergi ödeyecek durumda değilim. Günlük masraflarımı karşılamak için borç almak zorundayım. Sonradan bu yılları hakkında şunları söyleyecektir. Yıllarca Tirol elması yiyerek yaşadım. Masraflarımızı inanılmayacak kadar kıstık. Artırdığımız her markı partiye veriyorduk. 1925 ile 1928 yılları arasında vergi tahakkuk memuruna borçlarının gittikçe arttığını bildirdi. 1926'da 15.903 mark tutan gelirine karşılık 31.290 mark masraf olduğunu ve açtığı bankadan yeni borç alarak kapattığını bildiriyordu. Sonra 1929'da geliri 1925'tekinden çok az olduğu halde vergi beyannamesinde borçların faizleri ile ana borçtan ödemeler bir mucize ile kayboluverdi ve bir daha görünmedi. Yukarıdaki bilgilerin kaynağı olan Profesör Hale birdenbire bir mucize oldu ve bütün borçlarını ödedi diyor. Hitler'in para bakımından güçlük çekmediği rahatça söylenebilir. Çünkü konforlu bir hayat sürüyor ve bu hayatın masraflarını ödemek için gündelikle ya da maaşla çalışma zorunda bulunmuyordu. 1930'un başlangıcında kitabından aldığı telif ücreti birden 3 misline 12 bin dolara çıkınca büyük kapitalistlerden de paralar akmaya başlayınca artık mali bakımdan kendisi için düşünülecek bir şey kalmadı. Yaman enerjisini ve bütün yeteneklerini alın yazısının gereğini yerine getirmek için harcayabilecekti. Son iktidar savaşının büyük bir ulusun diktatörü olmanın zamanı artık gelmişti.